Ayrım 14, sayfa 124. Bu ölçüler bir yana, tabii ki Lolita'yı sanrılı bir berraklıkla da gözlerimin önüne getirebiliyordum. Göğüs kafesinin üzerinde ipekli saçlarını bir ya da iki kere kalbimin hizasına getirdiği o noktada bir sıcak ürperti besliyor, ılık ağırlığını her zamanki gibi kucağımda hissediyordum. Çocuklu kadın derler ya hani, ben de hep Lolita'lı bir adamdım. Sonradan ölçüler konusundaki varsayımlarımda yanılmadığımı, az bir farkla doğruları ortaladığımı da anladım. Dahası bahar sezonunun sipariş kataloglarından birine de göz atmış bulunduğum için çeşitli şirin giyim eşyalarını, spor pabuçları, tam da yüzü gülücüklerle karışan bebeğimin ayaklarına yarışacak, çilli küçükler için yapılmış rugan ayakkabıları bu işten anlar bir gözle inceliyordum. Bütün gereksinimlerini gidermek üzere orada bulunan karalar giyinmiş, boyalı satıcı kız, anne baba ağzıyla fiziksel özellikleri belirten sözcükleri ticari sıfatlara dönüştür veriyor, örneğin minyon gibi sözcükler kullanıyordu. Başka bir satıcı, beyaz elbiseli, çok daha yaşlı suratı kalıp gibi beyaz boyalı bir kadın, küçük kız modasından bu kadar iyi anlamama şaşırmış gözüküyordu. Acaba cüce bir metresi mi vardı? Önünde iki cici cebi olan bir etek çıkartıldığında bile bile erkeklere özgü alıkça bir soru sordum. Anlayışlı gülümsemelerle eteğin arkasındaki fermuarın nasıl açılıp kapandığı gösterildi bana. Ya her çeşitten şort ve donun getirdiği eğlence olanakları. Küçük Lolita'mın hayaleti tezgahın üzerinde danslar ediyor, düşüyor kalkıyor, papatyalar devşiriyordu. Hesabı o zamanlar pek gözde olan bahçıvan modeli bir pamuklu pijamayla kapattık. Ah seni gözde bahçıvan bozuntusu Humbert seni. Reklamlara bakılırsa çalışan kızların baştan aşağı donunabileceği, küçük kız kardeşlerinin de yünlü süveterleriyle sınıfın arka sırasındaki oğlanların aklını başından alacakları günlerin düşlerini kurabilecekleri bu türden büyük mağazalarda efsanevi, büyülü bir hava kol gezer. Tel rengi, yeşilimsi, yüzleri kahverengi çilli, küçük hayvanları andıran, gerçek boyutlardaki plastik çocuk mankenler dört bir yanımı sarıyordu. Birden kirli sarı suyla dolu akvaryumda süzülen bir balık gibi gezindiğim bu ürkütücü yerdeki tek müşteri olduğumu fark ettim. Önüme düşüp beni o tezgahtan bu tezgaha gezdiren içi geçmiş hanımların kafasında garip düşüncelerin biçimlendiğini seziyor, seçtiğim kemerlerle bileziklerin onların deniz kızı ellerinden kayıp sulara düştüğünü görür gibi oluyordu. Şık bir valiz satın alarak bütün aldıklarımı içine yerleştirdim. Doğru otele gittim. Günüm iyi geçmişti. Nasıl oldu bilmiyorum, savurgan bir alışverişle geçen bu kendince şiirli öğleden sonrayla Charlotte'un özgürlüğe kavuşmamdan kısa bir süre önce sözünü ettiği sihirli avcılar motelinin ya da konuk evinin baştan çıkarıcı adını bağdaştırmıştım. Yöreye ait bir el kitabının yardımıyla söz konusu yerin, Lowe'nun kampından arabayla 4 saat çeken Brisland adında çevreyle pek bağlantısı bulunmayan bir kasabada olduğunu saptadım. Telefon edebilirdim ama sesimi denetleyemeyeceğimden, kırık dökük İngilizcemle horoz gibi öteceğimden korktuğumdan, ertesi gece için iki kişilik yataklı bir oda ayırtmak üzere telgraf çekmeye karar verdim. Ne gülünç, ne sarsak, ne kararsız bir masal prensiydim. Telgrafı yazarken çektiklerimi anlattığımda bazı okuyucularımın nasıl suratıma güleceklerini düşünüyordum da, nasıl desem acaba? Humbert ve kızı mı? Humburg ve küçük kızı? Humbert ve toy kızı mı? Humburg ve çocuğu mu? Sonraları adımın sonuna yakıştırılan bu matrak harf yanlışı G, belki de bütün bu kararsızlıklarımın telepatik bir yankısıydı. Hele yanımda taşıdığım iksir bu kadifemsi yaz gecesinde nasıl da dertlendiriyordu beni. Ah sefil Hamburg. Elindeki bir kutu sihirli havai fişeğinin karşısına oturmuş, kara kara düşünen bir sihirli avcı da o değil miydi işte? Uykusuzluk canavarını alt edebilmek üzere o gök yakut haplardan birini kendi ağzına atıverse miydi? Hepsi 40 hap vardı. Deli gibi çarpan kalbimin üzerine rast gelen yerde küçük, nazlı bir uyuyan güzelle dolu 40 gece. Bir gece uyuyayım diye kendimi bu 40 gecenin bir tanesinden bile yoksun edebilir miydim? Tabii ki hayır. O minicik mor eriklerin kıpır kıpır ay tozuyla dolu mikroskopik samanyollarının her biri çok çok değerliydi benim için. Ah bir kerecik de tiksindirici yavan olabilsem. İnce alaycı olmaktan öylesine halsiz düştüm ki. Mezara benzeyen bu hapishanenin yarı saydam havasında her gün çektiğim baş ağrıları dayanılır gibi değil ama cesaret. 100 sayfaya aşkın yazı yazdım. Sözü hala asıl konuya getirebilmiş değilim. Takvimde günleri şaşırıyorum. Sanırım 15 Ağustos 1947 idi ya da o sıralarda bir gün. Devam edemeyeceğim. Kalbim, kafam, her şeyim. Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita. Sayfa doluncaya kadar diz bu atı dizgici. Hala Parkington'dayım. Sonunda bir saatliğine dalmış gitmiştim ki hiç tanımadığım küçük, kıllı bir hermafroditle gereksiz ve yorucu bir didişme sonucu uyandım. O sırada saat sabahın 6'sıydı ve birden kampa bildirdiğim saatten daha erken gitmenin daha iyi olacağına karar verdim. Parkington'dan kampa 100 mil yol gidecek, oradan da Brisland'e, Hayes tepelerine bir o kadar hatta daha uzun bir yol yapacaktım. Dolly'yi almaya öğleden sonra gelirim dedimse de bu sadece içimden bir an önce gece olsun, sabırsızlığımın üzerine çöksün istediğimdendi. Fakat şimdi de her türlü aksilik olasılığını aklımdan geçiriyor, geç kalırsam Ramsey ile telefon etmek gibi bir yaramazlık yapar mı diye düşünerek huzursuzlanıyordum. İşe bakın ki 9.30'da tam yola çıkacakken Akim'in boşaldığını fark etmez miyim? Parkington'dan ayrılmam öyleyi buldum. 2,5 sıralarında gideceğim yere varmıştım. Arabamı yeşil gömlekli, kızıl saçlı, muzur bir oğlanın tek başına suratını asıp at nallarıyla halka talimi yaptığı çamlık bir kuytuda park ettim. Ağzını açmaya üşenen bir tavırla bana ilerideki çimentoyla sıvanmış kulübede bulunan büroya gitmemi söyledi. Heyecandan ölecek gibiydim. Ama yine de yorgun bir yosmayı andıran pas rengi saçlı kamp müdüresinin sorgusu haline dakikalarca ses çıkarmadan katlandım. Söylediğine göre Dolly eşyalarını toplamış, yola çıkmaya hazırmış. Annesinin hasta olduğunu biliyormuş. Hastalığının ciddi olmadığından. Mr. Ace, Mr. Humbert, kampın danışman öğretmenleriyle konuşmak ister miymiş? Ya da kızlarının kaldığı barakaları görmek. Her biri bir Walt Disney kahramanının adını taşıyormuş da. Peki, küçük evi görmek ister miymiş? Ya da Charlie bir koşu gitsin, kızı getirsin miymiş? Kızlar şu anda yemek odasını danslı bir toplantı için süslemekle uğraşıyorlarmış da. Belki de sonradan arkamdan, zavallı adam hortlak gibiydi demiştir. Durun, bu sahneyi size en sıradan fakat önemli ayrıntılarına varıncaya kadar anlatmalıyım. Holmes denen karı hesap çıkartıyordu. Kafasını kaşıdı, masanın bir çekmecesini aşıp sabırsız avucuma bir sürü bozuk para boşalttı. Sonra da bozukların üzerine bir kağıt para yerleştirerek ve işte 5 dedi şirin bir edayla. Kız çocuk fotoğrafları, duvara inelenmiş hala kıpırdanıp duran alacalı bir güve ya da kelebek, doğa araştırmaları, kampın beslenme uzmanının çerçevelenmiş diploması, titreyen ellerim, Hamarat Holmes'un çıkardığı Dolly'nin Temmuz ayına ait hal ve gidiş kartı, ortayla iyi arası, en sevdiği uğraşlar yüzme ve kürek çekme, ağaç, kuş sesleri, benim güm güm atan kalbim, arkam kapıya dönük duruyordum. Birden onun nefes alıp verişini, onun sesini duyunca beynime kan hücum etti. Ağır bavulunu sürükleyip sağa sola çarpa çarpa gelmişti. Merhaba dedi, durdu bekledi. Huzur, hoşnut gözleriyle bana bakıyordu. Yumuşacık dudakları azıcık salakça ama son derece sevimli bir gülümsemeyi biçimliyordu. Daha bir süzülmüş, boy atmıştı. Öyle ki bir an için yüzünün bir ay boyunca hayalimde yaşattığım iz düşümü kadar şirin olmadığını geçirdim aklımdan. Avurtları çökmüştü sanki. Gül pembesi köylü kızı yüzünün çizgileri aşırı çille örtülmüş gibiydi. Bu iki izlenim, Kaplan'ın iki kalp atışı arasındaki o kısacık, insanca durak vardır ya, işte o. Dul Humbert'in yapması gereken, yapmak zorunda olduğu, yapacağı tek şeyin, güneşten kararmış da olsa solgun görünüşlü, dayak yemiş bakışlı bu küçük yetime, gözlerinin altındaki kurşunlu gölgeleri bile çil basmıştı. İyi bir eğitim vermek, sağlıklı, mutlu bir genç kızlık yaşatmak, pırıl pırıl bir yuva ve kendi yaşıtları kız arkadaşlar bulmak olduğuna karar vermeme yetti. Bu arada kaderin bana güleceği varsa eğer, her Doktor Humbert'in yararlanacağı küçük bir sütçü kızla çıkardı yoluma belki. Ne var ki sadece ermişlere özgü, o kendini tutma noktası, deyim yerindeyse göz açıp kapayıncaya kadar aşıldı. Ağımın üzerinde deli gibi atladım. Zaman hayallerimizden çok daha çabuk yol alır ya. O yeniden benim lolitam oldu. Hem de her zamankinden daha çok lolitamdı artık. Elimi sıcacık kumral saçlarının üzerinde dinlendirdim. Çantasını aldım. Gül yaprağıydı, baldı her yanı. Küçük kırmızı, elma desenli en göz alıcı basma elbisesini giymişti. Kollarıyla bacakları yaldızlı koyu kahverengiydi. Tırnaklarıyla kaşıyıp çizdiği yerler pıhtılaşıp kalmış, yakut damlalarından dizilmiş mini mini noktalı çizgiler gibiydi. Kısa konşlu beyaz çorapları tam hatırladığım noktadan kıvrılmıştı. Ya çocuksu yürüyüşünden ya da onu hep topuksuz ayakkabılarla görmeye alıştığımdan olacak, ayağındaki yüksekçe makosenler oldukça yüksek, oldukça büyük gözüküyorlardı gözüme. Elveda Q kampı, Şen Q kampı. Elveda tatsız tuzsuz yemekler, elveda Charlie çocuk. Güneşten ısınmış arabanın içine oturdu. Güzel dizlerini bir şaplak indirip acelece bir sineği öldürdü. Sonra bir çiklet parçasını ağzında deli gibi evirip çevirerek hemen pencereyi açıp arkasına yaslandı. Parça parça çizgilerle, gölgelerle dolu ormanın içinden son hızla ilerliyorduk. Annem nasıl diye sordu uslu uslu. Doktorların hastalığının daha anlayamadıklarını söyledim. Karınla ilgili bir şey ama neyse. Neyle? Karınla. Çevrede biraz gezip dolaşacaktık. Hastane 19. yüzyıl başlarında büyük bir şairin yaşadığı eyaletin içerilerindeki Leppingville adlı şen bir kasabanın yakınlarındaydı. Gezip görülecek ne varsa gezecek görecek, eğlenecektik. Fıstık gibi buldu bu düşünceyi. Leppingville'e akşam 9'dan önce varır mıydık acaba? Akşam yemeğinde Brisland'da oluruz herhalde dedim. Yarın da Leppingville'e gideriz. Gezi nasıldı? Kampta harika vakit geçirdin mi? Hı. Kamptan ayrıldığın için üzülüyor musun? Hı. Doğru düzgün konuşlu. Sözleri ağzında geveleme. Bir şeyler anlat. Ne anlatayım babacığım? Son sözcüğü domuzuna alaycı bir edayla uzatmıştı. Her zaman ne anlatıyorsan. Peki sana moruk desem olur mu? Gözlerini kısmış yola bakıyordu. Tabii. Ama sıkı hikaye ha. Anneme ne zaman vuruldun? Günün birinde birçok duyguları, birçok durumları anlayacaksın o. Tanrı'nın izniyle birleşmenin güzelliği, uyumu da bunlardan biri. Yok canım dedi sivri dilli süpericiğim. Konuşma gevşedi, sarktı. Arası manzarayla doldu. Bak da şu tepecikteki ineklere. Bir ineğe de bakarsam kusacağım gibi geliyor. Biliyor musun seni korkunç özledim Lolita. Ben özlemedim. Doğrusunu istersen seni en iğrenç biçimde aldattım. Ama fark etmez çünkü sen de beni sevmiyorsun artık. Annemden çok daha hızlı sürüyorsunuz arabayı beyefendi. Saatte 70 kilometrelik gözü kara hızımı gözü yarı yarıya kara bir 50 kilometreye indirdim. Seni sevmediğimi nereden çıkardın Lolita? Daha beni öpmedin. Öptün mü? İçten içe ölerek, gebererek, inleyerek önümde uzanıp giden oldukça geniş ot yolu görmemle sarsıla sarsıla yolun kenarındaki otları boylamam bir oldu. Unutmayınız ki sadece bir çocuk. Sadece bir çocuk. Araba daha yeni durmuştu ki Lolita sözcüğün tam anlamıyla kollarımın içine attı. Kendimde kendimi kapıp koyverecek yürek bulamıyor, bulamıyordum. Bu tatlı ıslaklığın, bu titrek alevin, kaderin de olanca yardımıyla sonunda varlığa kavuşturulduğunu, inanılmaz bir ateşin başlangıcı olduğunu kendi kendime itiraf edecek yürek bulamıyordum kendimde. Öpmeye çekinerek sıcak, yarı aralık dudaklarına, dudaklarımla bir sunağa yüzsürercesine dokundum. Şehvetle değil, küçük yudumlar alarak. Fakat o sabırsız bir kıvraklıkla ağzını ağzıma öyle bir yapıştırdı ki koca ön dişlerini hissettim. Tükürüğünün naneli tadını aldım birden. Tabi onun bunu masum bir oyun, beyaz perdeki sahte aşk okşamalarının taklidi olarak girişilen bir çeşit yaramazlık olarak gördüğünü bilmiyor değildim. Ayrıca ruh bilimcilerle hırza tecavüzü iş edinmiş olanların da dediklerine bakılırsa, bu çeşit kız çocuk oynaşmalarının sınırları ve kuralları birbiriyle o kadar iç içedir ki ya da başka bir deyişle öylesine çocukça bir anlaşmazlık gösterirler ki taraflardan yetişkin olanın durumun böyle olduğunu kavrayabilmesi mümkün olmayabilir. Çok ileri gidip de onu tiksinti ve dehşet içinde kollarımın arasından kaçırmaktan deli gibi korkuyordum. Sonra her şey bir yana, onu sihirli avcıların dünyadan ele tek çekmiş gizliliğine kaçırabilmek için yanıp tutuşuyordum. Önümüzde daha 80 millik yol vardı. Şükürler olsun ki bir ön sezi ikimizi de kucaklaşmamızdan çekti aldı. Daha saniye geçmemiştik ki yanı başımızda bir devriye arabası durdu. Arabanın kırmızı yüzlü, gür, çatık kaşlı sürücüsü bana dikti gözlerini. Acaba sizinkiyle aynı model, mavi portbagaj bir araba, kavşağın orada önünüzden geçti mi? Diye sordu. Yo hayır. Bedenini aceleyle üzerimden aşırarak geçmedi dedi. Do, masum elleri bacaklarımın üzerindeydi. Peki mavi olduğuna emin misiniz? Çünkü aynasız gölgemizin de peşindeydi ne? Küçük kuçu kuçuya en şirin gülümsemesiyle gülerek gerisin geriye bir dönüş yaptı. Yola devam ettik. Salak herif dedi Lo. Seni enselemeliydi. Allah Allah, neden beni enseleyecekmiş ki? Eh, bu külüstür eyalette en çok elle gidilir de ondan. Yavaşlama gerizekalı. Gitti artık. Daha epey yolumuz var dedim. Karanlık basmadan orada olmak istiyorum. Haydi bakalım cici bir kız ol. Kaka kız olacağım kaka dedi Lo istifini bozmadan. Genç yaşta suça itilmiş ama namuslu ve çekici kızlar gibi. Kırmızı yanıyordu. Böyle araba sürmekte görmedim hiç. Tekerlekler asfaltın üzerinde sessizce kaydı. Sessiz, sakin, küçük bir kasabanın içinden geçtik. Buraya baksana. Annem seviştiğimizi öğrenirse deliye dönmez mi? Ya Rabbim, Lo, bu konuşmayı keselim lütfen. Ama sevişiyoruz, sevişmiyor muyuz? Bildiğim kadarıyla hayır. Sanırım daha yağmur gelecek. Kampta yaptığın tatlı yaramazlıkları anlatmak istemez misin bana? Kitap gibi konuştum babacığım. Ne yaramazlıklar yaptın bakalım, anlatmanı istiyorum. Kolay kolay yüzüm kızarmaz ya. Hayır, anlat. Geçenlerin göremeyeceği bir yol kenarına çekti anlatayım. Lo, ciddi olarak söylüyorum. Şaklabanlığı kes. Ise kamptaki bütün etkinliklere katıldım. Sonra başkalarıyla mutlu ve onlara yararlı biçimde yaşamayı ve kişiliğimi tutarlı olarak geliştirmeyi öğrendim. Şeker gibi kız olmayı yani. Evet, kampın broşüründe buna benzer bir şeyler okumuştum. Kocaman taşlardan örülü ocağın çevresine toplanıp kızlardan her birinin kendi iç mutluluğunu grubun sesiyle kaynaştırdığı Allah'ın belası yaldızların altında şarkı söylemeyi öğrendim. Belleğin kusursuzlu fakat konuşurken küfürlü sözcükler kullanmamanı rica edeceğim. Başka? Kız incilerin andı diye sürdürüldü o kendinden geçmişçesine. Benim de anımdır. Hayatımı değerli işlerde dolduracağım. Bunların arasında neyse boş ver. Görevim yararlı olmaktır. Erkek hayvanların dostu olacak, emirlere karşı gelmeyeceğim. Hep neşeli olacağım. Bir polis arabası daha geçti. Elim sıkı olduğu gibi düşüncelerimde, söylediklerimde ve yaptıklarımda her zaman yakası açılmadık olacağım. Umarım hepsi bu kadar şakacı çocuk. Evet, hepsi bu kadar. Ah, bir dakika. Güneş enerjisiyle çalışan bir fırında yemek pişirdik. Müthiş değil mi? Evet, daha hallice. Zilyonlarca bulaşık yıkadık. Biliyorsun zilyon öğretmence de çok çok çok çok anlamına geliyor. Ha evet. Annemin dediği gibi son olarak ama en sonda olmayarak dur bakayım neydi? Buldum. Gölge oyunları oynadık. Öf, ne eğlenceliydi ama. Hepsi bu kadar mı? Küçücük bir şey daha var ama yüzüm kıpkırmızı olmadan söyleyemem sana. Sonra söyleyecek misin? Karanlıkta oturursak bir de fısıldayarak söylememe izin verirsen söylerim. Eski odanda mı yatıyorsun yoksa annemle sarmaş dolaş mı? Eski odamda. Annen çok ciddi bir ameliyat geçirebilir Lo. Şu çekercide dursana dedi Lo. Yüksek taburelerden birine kurulmuş oturan, çıplak esmer kolu çapraz bir güneş ışınıyla lekeli Lolita'ya tepesine yalancı şurup dökülmüş koskoca bir bardak karışık dondurma geldi. Dondurmayı doldurup getiren yağlı papyonlu, sivilceli manyak oğlan ince pamuklu elbisesi içindeki nazlı bebeğimi nasıl dayadı gözleriyle. Brisland'de, sonra da Sihirli Avcılar Oteli'ne bir an önce varmak konusundaki sabırsızlığım dayanılır gibi değildi. Allah'tan önündekini her zamanki çabukluğuyla silip süpürdü. Ne kadar para var yanında diye sordum. 5 kuruşum yok dedi ağlamaklı bir sesle. Kaşlarını havaya kaldırdı. Para çantasını ters ederek gösterdi. Yakında bunun da çaresine bakılacak dedim ben bilgiç bir tavırla. Geliyor musun? Baksana tuvalet var mı burada acaba? Tuvalete falan gitmeyeceksin dedim kararlı bir sesle. Eminim leş gibidir buranın tuvaleti. Haydi çabuk ol. Genelde söz dinleyen bir küçük kızdı. Arabaya girdiğimizde ensesinden öptüm. Yapma dedi. Gerçek bir şaşkınlıkla bakıyordu bana. Böyle suluklar yapma. Pis herif seni. Omuzunu kaldırdı. Öptüğüm yeri sert sert ovuşturarak sildi. Özür dilerim diye mırıldandım. Senden oldukça hoşlanıyorum. Hepsi bu. Kasvetli bir gök altında gidiyorduk. Yılan gibi kıvrılan yoldan yukarı çıktık. Tekrar indik. Eh ben de senden hoşlanıyorum biraz dedi Lolita usulca, gecikmeyle. İçini çeker gibi oldu. Sonra biraz daha sokuldu yanıma. Ah Lolita'm benim. Hiç varamayacağız gideceğimiz yere. Tek tük sokak lambalarının aydınlattığı sokaklardan geçip sihirli avcılar otelini alarken alacakaranlık küçük çiğin bir Brisland'e, kolonyal taklit evlerine, antikacı dükkanlarına, dışarıdan getirtilmiş geniş gölgeli ağaçlarına yavaş yavaş siniyordu. Durmadan çiseleyen yağmurun boncuk boncuk damlalarıyla yüklü olmakla birlikte hava ılık ve yeşildi. Mücevher pırıltıları saçan bir sinemanın gişesi önünde genellikle çocuklar ve yaşlılardan oluşan bir grup insan uzun bir kuyruk oluşturmuştu. Hey, bu filmi görmek istiyorum. Yemekten sonra buna gelelim, ne olur. Bakalım diye şakıdı Humbert. Saat 9'da kendi gösterisi başladığında bu yuvarlacık bedenli sinsicinin kollarında baygın yatacağını biliyordu çünkü. Yavaş diye bağırdı Lo. Arabanın ön kısmına savruldu. Allah'ın belası bir kamyon, kıçındaki kırmızı kor taneleri bir yanıp bir sönerek gelmiş, önümüzdeki trafik ışıklarının orada durmuştu. Eğer bir an önce çabucak, mucize hızıyla otele varamasaydık, daha köşeyi döner dönmez silecekleri çalışmayan, frenlerine güven olmayan bu Hayes marka külüstürün denetimimden çıkacağından korkuyordum. Aksi gibi hangi yaya yolu sorsam, ya kentin yabancısı çıkıyor ya da kaşlarını çatıp deliye bakar gibi suratıma bakıp "Sihirli neler dediniz?" diye soruyordu. Öyle geometrik el hareketleri, uzamsal genellemeler ve sadece yerlerin bilebileceği ayrıntılarla adliye binasından güneye dönün devam edin. Yol tarif edenler de vardı ki bunların iyi niyetli saçmalamalarının çıkmazında kaybolmamak elde değildi. Güzel iç organları yediği tatlıyı çoktan sindirmiş bulunan o, esaslı bir yemek yemek istiyor, sabırsızlanıyordu. Bana gelince ben Bayan Kader'in tıkır tıkır işleyen planını alt üst etmek üzere her an fırsat kollayan bir çeşit ikincil kaderin, deyim yerinde ise Bay Kader'in el ulağının varlığını çoktan kabullenmiştim. Ama Brisbane caddelerinde tekerlek sürtüp el yordamıyla adres aramak herhalde şimdiye kadar geçirmek zorunda kaldığım en umut verici sınav olsa gerekti. Sonraları bu garip adlı konuk evini bulmakta çocukça bir inatla direnişimi hatırladıkça deneyimsizliğime gülmekten kendimi alamadıydım. Oysa yolumuzun üzerindeki sayısız motel neon ışıklarıyla boş yerleri olduğunu söyleyip durmuyorlar mıydı? Hepsi de gezgin satıcılara, hapishane kaçkınlarına, iktidarsızlara, ailelere, aynı zamanda da en ahlak düşkünü, en tutkun çiftlere oda vermeye hazır değiller miydi? Ah, karanlık yaz gecelerinde yol alan sevgili sürücüler. Eğer bu otel odalarının örtücü duvarları birden cam kutular gibi saydamlaşıverse, yağ gibi kayıp gittiğiniz otoyollarda neler görürdünüz neler. Ne oynaşmalar, ne çapraşık gönül ilişkileri. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Homburg. Homburg. Homburg. Hamburg. Hamburg. Hamburg. Hamburg. Brisland. Brisland. Walt Disney. Walt Disney. Charlie. Charlie. Leppingville. Leppingville. Lolita. Lolita. Zillion. Zillion. Geometrik. Geometrik. Ayrım sonu sayfa 135.